Yuhanna 10. bölümdeki temel konu İsa Mesih'in iyi çoban olmasıdır. Bu bölümde Mesih'in insan yönü, bir hizmetçi olarak Mesih ve Mesih'in tanrısal yönü, Tanrı'yla özdeşliği anlatılmaktadır. İlk olarak birlikte Mesih'in insan yönüne yani bir hizmetçi olarak İsa Mesih'e birlikte bakalım. Orta Doğu ülkelerindeki koyun ağılları yüzyıllardan beri yapılış biçimlerini korumaktadır. O dönemlerde sürü sahiplerinin kendi ahılları olduğu gibi bir de geceleri sürü sahiplerinin sürülerini bırakabilecekleri köylülerin ortak malı olan ahıllar vardı. Akşam olunca o köyün bütün çobanları sürülerini bir ahıla getirir ve oraya bırakırlardı. Bir anlamda koyunlara bakacak olan kapıcıya emanet ederlerdi. Ertesi sabah çobanlar geldiklerinde kendilerini kapıcıya gösterirler ve kapıcı çobanları tanıyınca kapıyı açar ve koyunları sahipleri olan çobanlara teslim ederdi. Yuhanna 10. bölüm 1 ve 2. ayetlerden başlayarak ahılın kapısı konu edilmektedir. Şöyle yazar: "Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır." Koyun ağılı İsrail ulusunu simgelemektedir. İsa Mesih onlara kendisinin kapıdan girdiğini söylemekteydi. Ve yine sözlerine devam ederek ağıla kapıdan girmeyip başka bir yolla giren kişinin bir haydut ya da hırsız olacağını söylemekteydi. İsa Mesih burada çok büyük iddialarda bulunuyordu. Kendisi ağıla kapıdan girmişti. Giriş biçimi yasaldı. Yani İsa Mesih İsrail ulusuna eski antlaşma peygamberlerinin ön bildirilerini gerçekleştirerek girmişti. İsa Mesih yeryüzüne kutsal yasa altında gelmişti. Galatyalılar 4. bölüm 4. ayet: "Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi" diye yazıyor. İsa Mesih ön bildiriler uyarınca Davut'un soyundan gelmişti. Luka 1. bölüm 32. ayette bunu okumak mümkündür. Yine peygamberlik uyarınca Betlehem'de doğmuştu. Mika 5. bölüm 2. ayet bu peygamberliği konu etmektedir. İsa Mesih peygamberlik uyarınca sadece Davut'un soyundan gelmeyecek ama aynı zamanda Yeşaya 7. bölüm 14. ayete göre bakire bir kızdan doğacaktı. İsa Mesih doğduğu zaman Yesse'nin kökünden çıkan bir filiz benzerliğindeydi. Yeşaya 11. bölüm 1. ayete göre. Bu gerçekler çok ilginçtir. İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman Kral Davut'un soyu geriliğe geriliğe yoksul bir görünüm almıştı. Yani İbrahim'in soyundan gelen Yahudiler artık zengin, soylu ve itibar sahibi değil ama yoksul köylüler ayarındaydılar. Artık soyluluk yoktu. Yesse bir zamanlar Betlehem'de çiftçiydi. Aynı zamanda sürü sahibiydi. Yesse'nin oğlu Davut yağla mesedilmiş ve soyu bir kraliyet soyu olmuştu. Ama İsa Mesih doğduğu zaman Yesse'nin kökünden çıkan bir filiz yani sıradan bir köylüydü sadece. Evet, İsa Mesih basit bir marangozdu ve üzerinde marangozların giydiği bir tür elbise vardı. Onunla ilgili olarak söylenmiş peygamberlikler ne kadar doğruydu. O Mesih'tir ve içeriye kapıdan girmiştir. İsa Mesih'e özgü özellik ve nitelikler başka hiçbir insanda bulunmamıştır. Bu nedenle diğer herhangi bir kimse ya bir hırsız ya da bir haydut olacaktır. İsa Mesih'in dışında herhangi bir kimse İsa Mesih'e özgü niteliklere sahip olmadığından içeriye kapıdan girmeyecek ama illa da içeriye girebilmek için ya bacayı ya da pencereyi kullanacaktı. Anımsayacaksınız, bir önceki bölümde doğuştan gözleri kör olan İsa Mesih tarafından iyileştirilen adam tapınaktan kovularak dışarıya atılmıştı. Yahudi din adamları İsa Mesih'i kabul etmiyorlar ve ona meydan okuyorlar. Anımsarsanız, "Yoksa bizler de mi körüz?" diye soruyorlardı. İsa Mesih sözünü hiç esirgemeden onlara kör olduklarını söylemişti. Şimdi de İsa Mesih sadece kendisine özgü nitelikleri ortaya koyuyordu. İsa Mesih bu bölümde gerçekten büyük bir iddiada bulunmaktadır. Buna göre İsrail koyunların ağalı, İsa Mesih ise iyi çobandı. Yuhanna 10. bölüm 3. ayette, "Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür" diye yazar. Burada kapıyı bekleyen dediği kişi kimdir? Kapıyı bekleyen kutsal ruhtur. Tanrı'nın kutsal ruhu İsa Mesih'in üzerine gelmiş ve İsa Mesih yapmış olduğu her şeyi kutsal ruhun gücüyle yapmıştır. Kutsal ruh İsa Mesih'in sesini duyabilmesi için koyunlarının kulaklarını açıyor. Koyunlar da onun sesini duyabiliyorlardı. Bir önceki bölümdeki ferisileri anımsayacaksınız. Bu ferisiler sadece kör değiller ama aynı zamanda sağırdırlar. İsa Mesih'in dahi sesini duymuyorlardı. Ama o kendi koyunlarını kendi isimleriyle çağırır ve onları güder. Doğuştan kör olan adam onun sesini işitmişti. Simon da onun sesini işitmiş ve Rab ona Petrus adını takmıştı. O Yakub'u, Yuhanna'yı, Natanel'i ve Filipus'u çağırmıştı. Yine Eriha kentinden geçerken bir ağacın altına durmuş ve Zakka'yı çağırmıştı. O koyunlarını her zaman adlarıyla çağırır. Rab İsa Mesih yeryüzüne gelip kendisine ait olanları çağırdığı zaman sanırım bütün inanların adları onun bu çağrısında yer alacaktır. O herkesi öyle sanıyorum ki adıyla ve soyadıyla beraber çağıracaktır. Bu harika bir şey olacak. O her birimizin adını biliyor ve o zaman geldiğinde her birimizi adıyla çağıracaktır. Eğer siz de onun kuzularından biriyseniz, o zaman o sizin adınızı da çağıracaktır. O seslendiği zaman kendi adınızın çağrıldığını duyacaksınız. Evet, İsa koyunlarını ağıldan dışarı çıkarıyordu. Yahudi din adamları İsa tarafından gözleri iyileştirilen adamı toplum dışı yani aforoz etmişlerdi. Ve işte İsa Mesih bu koyunun Musevilik inancı sisteminden çıkartarak Mesih inancına getirecekti. Yuhanna 10. bölüm 4. ayette kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar diye yazar. Acaba hiç koyun ahılı gördünüz mü? Ülkemizin doğusunda olan insanlar bunu iyi bilirler. Çocukken birçok kez koyun ahılı görmüştüm. Koyun ahılı çobanlarına koyunlarını geceleyin güvenlik içinde olmaları için bıraktıkları dört tarafı çevrili bir hayvan barınağıdır. Bu barınakların da kapıcıları, görevlileri oluyordu. Çobanlar koyunlarını bu ahıla bıraktıktan sonra kendi evlerine gider ve kendi yataklarında yatarlardı. Çobanlar sabahleyin ahıla geldiklerinde kendi koyunlarını başka sürülerin arasına karışmış bulurdu. Çünkü o dönemde özel bir işaret veya marka hayvanların kimliğini belirlemede kullanılmıyordu. Peki bu çoban kendisine ait olan koyunları nasıl belirleyecekti? O koyunlarının her birini adıyla çağırıyordu. Hangi koyunların hangi çobana ait olduğunun belirlenmesine hiç gerek yoktur. Çünkü koyunlar kendi çobanlarının sesini çok iyi bilirler ve çoban onları çağırdığı zaman o çobanın sürüsüne ait olan koyunlar hemen çobanın ardınca yürümeye başlarlar. Koyunlar kendi çobanlarını tanırlar. Rabbimiz burada koyunlar onun ardı sıra giderler çünkü onu sesinden tanırlar diyordu. Şu gerçekten çok ilginçtir ki bizler Rabbin sözlerini insanlara müjdelediğimiz zaman Rab bu yolla kendi koyunlarını kendisine çağırmaktadır. Kapıyı açan kişi kutsal ruhtur. Çobanın sesini duyanlar bu ahıldan, şeriatten, kuraklıktan, ölü din sisteminden dışarıya çıkarak çobanın ardı sıra yürüyecekler. Koyunu sürekli olarak uyutmanız mümkün değildir. Bir insan belirli ve çeşitli tarikatların birinde, din sistemlerinden birinde bulunabilir. Ama Rabbin kurtuluş müjdesini duyduğu zaman çobanın sesini de duymuş olacaktır. Ne yazık ki birçok vaiz gerçeğin yanında durmaktan korkmaktadır. Ancak bir insan Rabbin sözlerini müjdelediği zaman koyunlar bunu işiteceklerdir. Buna güvenebiliriz. Çünkü Rabbimiz koyunlarım sesimi işitirler demektedir 27. ayette. Yuhanna 10. bölüm 5. ayette ise bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar diye yazıyor. Öyle inanıyorum ki Mesih'e iman eden bir kimseyi belirli bir dönem aldatabilirsiniz ama onu sürekli olarak aldatamazsınız. Mesih inanlısı bir ara Mesih'in sesini duyduğunu düşünebilir ama zamanla bu sesin onun sesi olmadığını anlar. O zaman Tanrı sözüne ve bu sözlerdeki öğretişlere geri gider çünkü çobanın kim olduğunu bilir. Bu gerçek gerçekten de çarpıcıdır. 32 yılı aşkın bir zamandır Rabbin işlerini müjdeleyen birisi olarak şunu sürekli olarak açıkça gördüm ki koyunlar her zaman çobanın yani İsa Mesih'in sesini duymuşlarsa her defasında onun ardından gitmişlerdir. İncil'i vaaz ettiğimiz halde bu sözleri duymak istemeyen insanların durumlarını uzun zaman merak ederdim. Ama artık merak etmiyorum. Onların İsa'nın sesini duymamasının nedeni onların İsa'nın koyunları olmamalarıdır. Her nerede Rab için gayretli ve istekli birini görürsek bu kişilerin onun koyunları olduğunu hemen biliyoruz. Çünkü İsa'ya ait olan koyunlar kendilerini hemen belli ederler. Yuhanna 10. bölüm 6. ayette İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar diye yazıyor. Bu ayette geçen örnek sözcüğü bazı tercümelerde benzetme ya da mesel olarak çevrilmiştir. Ve doğru değildir. Mesel ya da benzetme sözcüğünün Grekçesi paraboledir. Bu ayette geçen sözcük ise paroimia'dır. Ve anlam olarak alegori yani düşünüleni dolaylı olarak anlatan demektir ki Yuhanna müjdesinde Rabbimizin benzetmelerinden hiçbir tanesi bulunmaz. Bunun yerine İsa Mesih'in ben dünyanın ışığıyım Yuhanna 8. bölüm 12. ayette ve ben yaşam ekmeğiyim Yuhanna 6. bölüm 35. ayette geçen şeklindeki kinayeli sözlerini görmekteyiz. Bunlar birer benzetme değil ama bizler Tanrı'yla ilgili bir şeyler öğrenelim diye figüratif bir dilde söylenen sözlerdir. Bu sözler söze edilen konuyu daha iyi anlayıp kavrayabilmemize yardımcı olsun diye öğretilmişlerdir. Evet İsa onlara bu örneği anlattıysa da onlar ne demek istediğini anlamadılar. Çünkü İsa Mesih'in daha önce de söylemiş olduğu gibi kördüler. Rabbimiz ayrıca şöyle demişti. Kulağı olan işitsin. Matta 13. bölüm 9. ayette. Kulağı olup da duymayanlar çoktur. Tabi diğer her şeyi duyarlar ama onlara Rabbin sözlerini götürdüğünüzde kulakları her nedense duymayı verir. Önemli olan nokta budur. Peki siz nasıl duyuyorsunuz? Rabbimiz İsa Mesih Yaşaya'dan alıntı yaptığı zaman sözünü ettiği duymak işte böyle bir duymaktı. Matta 13. bölüm 14. ayette duyacak duyacak ama hiçbir şey anlamayacaksınız diyor. Yuhanna 10. bölüm 7 ve 8. ayetlerde bunun için İsa yine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. İsa Mesih burada başka bir örnek veriyordu. Bundan önce ahılın kapısından söz etmişti ama şimdi bir adım daha atarak kendisinin koyunların kapısı olduğunu söylüyordu. Rab İsa Mesih İsrail'den gelenler için kapıdır. Bir önceki bölümde Yahudiler gözleri İsa tarafından iyileştirilen kör bir adamı sinagogdan yani ahıldan kovmuşlardı. Bu olaydan hemen sonra Rab İsa Mesih bu adamın yanına gitmiş ve kendisini ona açıklamıştı. İsa Mesih kendisini açıkladığı zaman bu adam için kendisi kapı olmuştu. Bu adam ahıldan yani Musevilikten çıkarılıp peşi sıra gitsin diye Rab İsa Mesih'e getirilmişti. Rabbimizin bu bölümde önemli vurguladığı ikinci büyük gerçek budur. İsa Mesih bu aynı ilkeyi Yuhanna 15. bölümde şu sözlerle yeniden dile getirecektir. Yuhanna 15. bölüm 1 ila 5. ayetlerde ben gerçek asmayım, sizlerse çubuklarsınız demektedir. Asma, eski antlaşmada İsrail ulusunu sembolize eden simgelerden bir tanesidir. İsa Mesih bu sözlerle insanların artık İsrail ulusuna bağlı kalmayıp kendisine bağlanacaklarını söylüyordu. Tıpkı çubukların asmada durdukları asma ile iç içe oldukları gibi insanlar da Musevilikten, şeriatten ve gelenekleşmiş din alışkanlıklarından çıkarak kendisine gelecek ve kendisiyle kaynaşacaklardı. İsa Mesih kendisinin kapı olduğunu söylüyordu. Unutmayalım ki İsa Mesih bu sözleri Yahudilerin din önderlerine söylemektedir. Bunlardan bazıları İsa ölümden dirilip göğe gittikten sonra İsa'ya iman etmişlerdi. Yuhanna 10. bölüm 9 ve 10. ayetlerde kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih yoldur. O tek yoldur. O sizin için hem çıkış yolu hem de giriş yoludur. O bize tam bir yaşam vermeye gelmiştir. Hırsız çalmaya, öldürmeye ve yok etmeye gelir. Öyle inanıyorum ki bu bir kiliseye, dinsel bir kuruluşa, bir radyo ve televizyon programına uygulayabileceğiniz bir test olabilir. Bu bir çıkar oyunu mudur? Bu yolla birileri cebini mi dolduruyor? Bir kişiyi İsa Mesih'le kıyaslayın. O zaman anlarsınız. O İsa Mesih ki günahları kurtarmaya ve bize yaşam hem de bol bir yaşam vermeye gelmiştir. Bu kesimi kısaca şöyle özetleyebiliriz. 1. Birinci ayette geçen ağılın kapısı. Ağıl İsrail ulusudur. İsa Mesih kendisine ait olanları da bu ağıldan, Musevi şeriatinden, dincilikten, kuralcılıktan dışarıya çıkarmak istemektedir. 7. ayette geçen koyunların kapısı ise ikinci temel konudur. İsa Mesih Musevilikten çıkıp gelenler için kapıdır. Örneğin, gözleri iyileştirilen adam için bir kapıdır. O insanları içerisinde bulundukları geleneksel, biçimci, dinsel kalıplardan çıkmaya ve kendisine gelmeye çağırmıştır. Kendinizi bu sapık nesilden kurtarın diyor İncil, Elçilerin İşleri 2. bölüm 40. ayette. Ve 3. temel nokta ise 9. ayette geçen kapıdır. İsa Mesih hem Yahudiler hem de Yahudi olmayanlar için kapıdır. O kurtuluş kapısıdır. Girme ve çıkma ve otlak bulma özgürlüğü Mesih İsa'da Tanrı çocuklarına tanınmış olan bir özelliktir. 4. nokta ise iyi çoban olmasıdır. Yuhanna 10. bölüm 11 ila 13. ayetlerde ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz diyor İsa Mesih. İsa Mesih aynı zamanda nasıl hem kapı hem de çoban olabilir? Aslında ağılın girişinde bir uçtan diğer bir uca uzanan sürgülü ya da menteşeli bir kapı yoktu. Ağılı bekleyen nöbetçi giriş yerinde oturur ve orada uyurdu. Ve böylece kapı görevini de görmüş olurdu. Rab İsa Mesih sadece kapı değil, aynı zamanda girişte duran iyi çobandır. O, sonsuz yaşama açılan kapıdır. Kendisininkilerini koruyandır. Aynı zamanda iyi çobandır. İsa Mesih, Tanrı kuzusu olarak da adlandırılır. Peki aynı zamanda İsa, hem Tanrı kuzusu hem de iyi çoban nasıl olabilir? Bu biraz karmaşık görünse de kutsal yazıdaki en büyük gerçeklerden bir tanesidir. O dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusudur. O aramıza gelerek kendisini biz koyunlarla özdeşleştirmiştir. Ama o aynı zamanda çobandır. Onun kuzu olması onun insan yönünü vurguluyor. İyi çoban olması da tanrısal yönünü vurgulamaktadır. Bizi kurtarabilecek niteliklere sahip tek kişi oydu. Bunu hiçbir insan yapamazdı. Bu işi yapacak kişinin Tanrı olması gerekti. Rab İsa Mesih'in kilise adıyla bilinen sürüsüyle üç yönlü bir ilişkisi vardır. Her şeyden önce o iyi çobandır. 11. ayette kendisini iyi çoban olarak tanıtır. Ve şöyle der, ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. İkinci olarak o büyük çobandır. Bu doğrultuda İbraniler 13. bölüm 20. ayette şu sözleri okumaktayız. Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük çobanını Rabbimiz İsa'yı sonsuz antlaşmasının kanıyla ölümden diriltti. O bugün de hala koyunlarının büyük çobanıdır. Tıpkı 23. mezmurda söylendiği gibi, Rab çobanımdır, hiç eksiğim olmaz. Ama bu kadarla da kalmıyor. İsa Mesih aynı zamanda baş çobandır. Bu gelecekle ilgili bir olaydır. Petrus 1. mektubunda 5. bölüm 4. ayette şöyle der. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Parayla tutulan çoban koyunlar için kaygı çekmez. Bazı dünya dinlerinin kurucuları izleyicileri için çok az şey yapmıştır. Çağımızın tarikat liderlerinin hepsi cemaatlerindeki insanlardan en zengin olanlarıdır. Ama iyi çoban koyunları uğruna canını verir ve kendininkilerini korur. Yuhanna 10. bölüm 14 ila 15. ayetlerde ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm diyor İsa Mesih. Burada çok güzel bir ilişkiyle karşılaşmaktayız. O kendi koyunlarını tanıyor ve koyunları da onu tanıyor. Elçi Paulus, Filipeliler 3. bölüm 10. ayette ölümde onunla özdeşleşerek onu tanımak istiyorum. Onu tanımak, onu sevmektir. Bu doğrultuda Tanrı'nın çobanlarla ilgili olarak Hezekiel kitabının 34. bölümünde neler söylediğini okuyabilirsiniz. Dikkat ederseniz İsa Mesih burada koyunların kendisini tanıdığını üçüncü kez söylemektedir. Her şeyden önemli olan şey İsa Mesih'i tanımaktır. Diğer bütün şeyler daha sonra gelmelidir. Gereksiz konularda tartışmalara girmekten vazgeçmenin en büyük nedenlerinden biri budur. Gelin din kuralları ve ayrıntıları üzerinde tartışmalara bir son verelim. Önemli olan konu İsa Mesih'i tanımaktır. Onun sesini duyuyor musunuz? Çobanı tanıyor musunuz? Bu çoban gibi başka bir çoban yoktur. Davut koyunlarını ayıdan ve aslandan korumak için kendi hayatını tehlikeye atmıştı. Ama Davut oğlu İsa Mesih koyunları uğruna kendi canını feda etmiştir. Yuhanna 10. bölüm 16. ayette bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak diyor. Bu ağıldan olmayan başka koyunlar daha var. Ağıl İsrail'dir ama diğerleri de onun sesini işitecekler ve o zaman tek bir sürü ve tek bir çoban olacaktır. Bu ayetin ikinci kesiminde geçen sözcük ahıl Grekçe anla değil ama sürü Grekçe poimme sözcüğüdür. Anlayacağınız tek bir sürü ve tek bir çoban olacaktır. Hem Yahudilerden hem de Yahudi olmayan diğer bütün uluslardan zengini yoksuluyla, genci yaşlısıyla, erkeği kadınıyla, beyazıyla zencisiyle, her dilden, her soydan, her boydan gelen insanların oluşturduğu tek bir sürü olması gerekiyordu. Yuhanna 10. bölüm 17 ila 18. ayetlerde canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım diyor İsa Mesih. İsa Mesih bütün bunların babanın isteği olduğunu söylüyordu. Baba oğlu sever çünkü oğul bizim günahlarımız için ölmüştür. Bizler de onu bizim günahlarımız uğruna öldüğü için sevmeliyiz. O kendi canını bizim günahlarımız uğruna feda etti. Çarmıhta asılı kaldığı o koyu karanlık 3 saat boyunca Baba Tanrı tüm dünyanın günahlarını onun üzerine yükledi ve o bizim için cehenneme girip çıktı. İyi çoban koyunları uğruna kendi canını feda etti. İsa Mesih bizim uğrumuzda gönüllü olarak İsteyerek elem çektiğini açıkça belirtir. O çarmıh üzerinde elem çekerken dahi tüm gelişmelerin denetimini kendi ellerinde tutmaktadır. O ne zaman öleceğini bile kendisi belirlemişti. Yahudiler onun bir bayram gününde öldürülmesini istemiyorlardı. Halkın ayaklanmasından korkuyorlardı çünkü. Ama yine de İsa Mesih bayram gününde Yahudilerin fısıh bayramında öldürüldü. O haç üzerinde öldürüldüğü anda dahi tam bir kraldı. Eğer insan İncil kayıtlarını dikkatli bir şekilde inceleyecek olursa haç üzerinde yargılamanın aslında Roma hükümeti, İsrail ulusu, sizler ve ben tarafından yapıldığını göreceğiz. İsa Mesih ölmek zorunda olmadığı ve hiç kimse onu öldüremez olduğu halde o kendisi dünyanın günahları için isteyerek ölmüştür. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhtaki ölüme katlandı diye yazar İncil'de. İbraniler 12. bölüm 2. ayetti. Onun hayatını hiç kimse elinden alamazdı. Onun hayatını hem vermeye hem de almaya yetkisi vardı.